Ayrım 11, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 113. 12. Bölüm, Haziran 1975. 14'üne basmış olan Todd Bowden, bisikletini Dussander'in bahçesinde bırakarak ilerledi. Alt basamaktaki Los Angeles Times'ı aldı. Arthur Danker adıyla satıcılar kabul edilmez yazılı kartlara baktı. Zile basmasına gerek yoktu, nasıl olsa kendi anahtarı vardı. Yakında biri çimleri biçiyordu. Dussander'in bahçesine bir göz attı. Çimlerin biçilme zamanı gelmişti. Yaşlı adama biçme makinesi olan bir çocuk bulmasını söylemeliydi. Dussander bu tür şeyleri daha sık unutur olmuştu. Belki bunuyordu. Belki de o ucuz viski yüzünden kafası çalışmıyordu. 14'ünde bir çocuk için büyüklere özgü bir düşünceydi. Ama bu tür düşünceler Todd'a ilginç gelmiyordu şimdi. O günlerde hep büyüklere özgü şeyler düşünüyordu ve hiçbiri de öyle olağanüstü değildi. Anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Mutfağa gelince Dussander'in sallanan sandalyesinde yan devrilmiş olduğunu gördü. Ve yine o buz gibi korku benliğini sardı. Fincan ve yarısı boşalmış bourbon şişesi masada duruyordu. Bir mayonez kabında yığınla izmarit vardı. Dussander'in ağzı açık, yüzü sapsarıydı. Kocaman elleri gevşekçe iki yana sarkmıştı, soluk almıyor gibiydi. Todd sertçe bir sesle "Dussander" dedi, "kalk Dussander." Adam kımıldayıp gözlerini kırpıştırdıktan sonra doğrulunca da içi rahatladı.
"Sen geldin ha, hem de bu kadar erken."
"Todd, okulun son günü olduğu için bizi erken bıraktılar," dedi. Mayonez kabındaki izmaritleri işaret etti. "Bak, sigaralardan biri kendiliğinden yanıp kül olmuş. Bir gün bu yüzden evi de yakacaksın." Dussander kayıtsızlıkla
"belki" diye cevap verdi.
Cebinden paketini çıkararak güç bela bir sigara yaktı. Bunu da yine bir öksürük krizi izledi. Todd tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Sonunda öksürük hafifledi. Dussander de konuşabildi.
"Elindeki nedir?"
"Karnem." Alman kağıdı alıp açarak okuyabilmek için gözlerinden iyice uzaklaştırdı.
"İngilizce pek iyi, Amerikan tarihi pek iyi, tabiat bilgisi iyi, toplum bilim pek iyi, Fransızca iyi, cebir iyi."
Karneyi masaya bıraktı.
"Mükemmel, tamam, derini yüzülmekten kurtardık. Peki son sütunda geçen yarı yılla bu yarı yılın ortalamaları var. Onları değiştirecek misin?"
"Sadece Fransızca ve cebir ortalamasını değiştirmem gerekiyor. Artık bu durumun ortaya çıkmayacağından eminim. Bunu da sana borçluyum. Bununla gururlanmıyorum ama gerçek bu. Onun için teşekkürler."
Dussander "ne dokunaklı söylev" diyerek yine öksürmeye başladı.
Fakat "Todd, bundan böyle seni fazla göreceğimi sanmıyorum" deyince yaşlı adamın öksürüğü birden kesildi. Nazikçe sordu.
"Görmeyecek misin?"
"Hayır, 25 Haziran'da Hawaii'ye gidiyoruz. Eylül'de de kentin öbür ucundaki liseye gideceğim. Çünkü o okulda zenci yok." Dussander kırmızı beyaz kareli muşambının üstünde dolaşan bir sineğe bakıyordu.
"Ah evet, Schwarzen, Karaderililer. 20 yıldır bu ülkedekiler Schwarzen'i düşünüp endişelendiler ve yakındılar. Fakat biz bunun nasıl halledildiğini biliriz. Öyle değil mi oğlum?"
Dişsiz ağzını büzerek güldü. Todd yine bidesinin kaslarının gerildiğini hissetti. Dehşet, nefret ve korkunç bir şey yapma isteği duyuyordu. O korkunç şeyi ancak yalnız kaldığı zamanlar düşünüyor, düşünüyordu. "Todd, belki farkında değilsin ama ben üniversiteye gitmek niyetindeyim," dedi. "Biliyorum, buna daha çok var. Fakat şimdiden düşünmek zorundayım. Hem seçeceğim konuyu da biliyorum. Tarih."
"Harika. Geçmişten ders alamayanlar."
"Todd, tamam, sus," diyerek sözünü kesti. Dussander yumuşak başlılıkla sesini kesti. Çocuğun sözlerini bitirmediğinin farkındaydı. Ellerini kavuşturarak bekledi. Todd dayanamadı. "Mektubunu arkadaşımdan geri alabilirim. Bunu biliyor musun? Onu okumana izin verebilirim. Sonra da yakmamı seyredebilirsin. Buna karşılık..."
"Buna karşılık bankadaki kasamdan belirli bir belgeyi alırsam, değil mi?"
"Şey, evet." Dussander üzgün üzgün içini çekti.
"Oğlum, sen hala durumu anlayamamışsın. Zaten işin başından beri anlayamadın. Bunun bir nedeni henüz çocuk olman ama asıl neden bu değil. Asıl kötülük Amerikalılara özgü saçma güvenindi. Bu güven yüzünden yaptıklarının sonucunu hiç düşünmedin. Şu anda bile bu güven yüzünden sonucu saptayamıyorsun.
Todd konuşacak olduysa da adam yaşlı bir trafik polisi gibi elini havaya kaldırdı.
Hayır, sözlerime itiraz etme, bu doğru. İstersen gidebilirsin. Bu evden uzaklaşır ve bir daha da geri dönmezsin. Sana engel olabilir miyim? Hayır, engel olamam tabii. Sen Hawaii'de eğlenirken ben yağ kokan bu sıcak mutfakta oturacağım. Ve Watts'taki kara derililerin bu yıl yine polisleri öldürüp o berbat mahallelerini ateşe verip vermeyeceklerini anlamak için bekleyeceğim.
Nasıl günden güne yaşlanmama engel olamıyorsam sana da engel olamam.
Dik dik çocuğa baktı. Todd bu bakıştan gözlerini kaçırdı.
İçin için senden hoşlanmıyorum. Hiçbir şey seni sevmemi sağlayamaz. Çünkü zorla yaşamıma girdin. Sen evimde istenmeyen bir konuksun. Kapalı kalması da daha iyi olacak bazı mezarları açmama neden oldun. Bu mezarlar açılmamalıydı. Çünkü bazı cesetlerin diri diri gömülmüş olduklarını, bazılarının hala soluk aldığını öğrendim. Bu işe bulaştığın için sana acıdığımı mı sanıyorsun?
Gott im Himmel! Sen kendi yatağını yaptın. Bunun içinde rahat uyuyamadığın için sana acımam mı gerekiyor?
Hayır, sana acımıyorum ve senden hoşlanmıyorum. Sadece sana biraz saygı duymaya başladım. Onun için bu durumu iki kez açıklamamı isteyerek sabrımı taşırma. O mektupları alarak bu mutfakta yakabiliriz. Ama yine de bu iş bitmiş sayılmaz. Aslında bu andakinden daha iyi bir duruma gelemeyiz.
Seni anlamıyorum.
Çünkü neden olduğun işin sonuçlarını hiçbir zaman incelemedin. Beni dinle oğlum. Mektuplarımızı burada şu kavanoz kapağının içinde yakabiliriz. Fakat ben mektubunun bir kopyası olmadığını nasıl bilebilirim? Hatta 2-3 kopya çıkarmış olabilirsin. Kütüphanede bir fotokopi makinesi var. 5 senti veren herkes istediği belgenin kopyasını çıkartabilir. 1 dolar harcarsan benim ölüm fermanımın kopyalarını 20 blok boyunca her sokak köşesindeki binaya yapıştırabilirsin. Yani 3 kilometre uzunluğunda ölüm fermanı oğlum. Bunu düşün bir. Böyle bir şey yapmadığından nasıl emin olabileceğimi söyler misin?
Ben... Todd yenilmekte olduğunu anlayarak sustu. Birden vücudu yanmaya başlamıştı. Birden hiç neden yok, yani 7 ya da 8 yaşındayken olan bir şeyi anımsadı. Bir arkadaşıyla kent dışındaki eski tren yolunun altındaki künkün içinden geçmeye kalkmışlardı. Todd'dan sıska olan arkadaşı bir sorunla karşılaşmamıştı. Fakat Todd o daracık yerde sıkışıp kalmıştı. Birden başının üstündeki taş ve toprakları düşünmüştü. Yukarıdan bir tren geçtiği zaman tepesinde kalan topraklar sarsılıyordu. Ağlayarak boşuna debelenmeye başlamıştı. Kendini ileriye atarak bacaklarını yere vuruyor, imdat isteyerek avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Sonunda oradan çıkmayı başarmış ve bayılmıştı. Dussander hiç düşünmediği akla çok yakın bir kalleşliği açıklamıştı. Her yanına ateş bastığını hissediyordu. Kendi kendine ağlamayacağım dedi.
Hem kasaya koymak için mektubun kopyasını çıkarmadığımı nasıl bilebilirsin? Birinciyi yakıp diğerini kasada bırakabilirim değil mi?
Todd o künkteki gibi yine karanlıklarda sıkışıp kaldığını hissediyordu. Şimdi bağırıp kimden yardım isteyebilirdi? Kalbi deli gibi çarpmaya başlamıştı. O künkün içinde sıkıştığı zaman burnuna gelen pis su kokusunu, vücuduna değen madenin soğukluğunu ve yukarıdan her tren geçişinde çevresinin zangır zangır sarsılışını anımsıyordu. O sırada umutsuz gözyaşları döktüğünü de unutmamıştı.
Taraf tutmayan, hakemlik edecek üçüncü birini bulsak bile yine de içimizde kuşku kalır. Bu sorunu çözmek olanaksız oğlum, buna inan.
Künkün içine sıkışıp kalmıştı ve bundan kurtulması olanaksızdı. Etraf grimsi bir renk almıştı. Ağlamayacağım dedi içinden, bayılmayacağım. Kendisini zorlayarak toparlandı.
Dussander fincanındaki içkiden bir yudum alıp ona baktı.
Sana iki şey daha söyleyeceğim. Bu olayda oynadığın rol ortaya çıkarsa cezan hafif olabilir. Hatta bu durumun gazetelere geçmeme olasılığı da var. Belki de gazeteciler bunu hiç duymayacaklardır. Bir ara dayanamayıp konuşacağından çok korktuğum için seni ıslah eviyle tehdit ettim. Ama buna inanmış mıydın? Bu tıpkı bir babanın karanlık basmadan eve dönmesini sağlamak için oğlunu hortlaklarla korkutmasına benziyor. Seni ıslah evine yollayacaklarını sanmıyorum. Bu ülkede katilleri bile sadece ellerine kelepçe vurup hapishanede 2 yıl renkli televizyon seyrettirdikten sonra yine adam öldürmesi için sokaklara bırakıyorlar. Onun için burada seni ıslah evine sokmazlar. Ama bu olay yine de hayatını mahvedebilir. Kayıtlar vardır ve insanlar konuşurlar. Onlar daima konuşurlar. Böyle zevkli bir rezaletin hemen örtbas edilmesine razı olamazlar. Yıllar geçerken suçun da seninle birlikte büyür tabii. Bu konuda konuşmaman yüzünden daha fazla suçlanırsın. Gerçek bugün ortaya çıksa insanlar, ama o daha çocuk diyeceklerdir. Onlar aslında senin yaşlı bir çocuk olduğunu bilemezler tabii. Fakat onlar beni 1974'ten beri tanıdığın halde sustuğunu sen lisedeyken öğrenirlerse ne olur? İşte bu kötü. Hele üniversitedeyken iş ortaya çıkarsa felaket olur. Çalışma hayatına atılmış genç bir adamsın. Bu senin için kıyamet günü olacaktır. Bunları anlıyor musun?
Todd ses çıkarmadı ama Dussander onun anladığı kanısındaydı.
İkincisi de şu, senin kimseye mektup verdiğine inanmıyorum.
Todd ifadesiz gözlerle bakmaya çalıştı ama gözlerinin dehşetle irileşmiş olduğundan korkuyordu. Dussander ilgiyle kendisini incelemekteydi. Çocuk o anda bu yaşlı adamın yüzlerce, belki binlerce kişiyi sorguya çekmiş olduğunu kesinlikle anladı. Bu konuda eski bir uzmandı. Todd kafatasının cam gibi saydamlaştığını ve içindeki her şeyi adamın okuduğunu düşündü.
Kendi kendime bu çocuk en fazla kime güvenir diye sordum. Arkadaşları kimler, kimlerle gezip tozuyor, kendine yeterli güçlü iradeye sahip soğukkanlı çocuk kime güvenebilir? Bunun yanıtı da şu, hiç kimseye güvenemez.
Dussander'in soluk gözleri pırıl pırıl parlıyordu.
Pek çok kez seni inceleyerek durumu saptamaya çalıştım. Seni tanıyor ve kişiliğinin büyük bölümünü biliyordum. Hayır, kişiliğini tam olarak anlayamadım. Çünkü bir insan bir diğerinin içinden geçenleri tam olarak bilemez. Hem bu ev dışında ne yaptığın, kimleri gördüğün konusunda pek az fikrim vardı. Bunun üzerine Dussander dedim, yanılmış olma olasılığın var. Bunca yıl sonra bir çocuk hakkında yanıldığın için yakalanmak ve belki de öldürülmek ister misin? Belki biraz genç olsaydım bu tehlikeyi göze alırdım. Koşullar hiç fena değildi. Tehlike de küçük sayılırdı. Biliyor musun, bana çok tuhaf geliyor. İnsan yaşlandıkça kaybedeceği şeyler azalıyor. Ama yine de insan gitgide daha tutucu oluyor.
Dikkatle Todd'un yüzüne baktı.
Sana söyleyeceğim bir şey daha var. Ondan sonra istediğin zaman gidebilirsin. Senin mektup yazdığından kuşkum var. Ama hiçbir zaman benim mektubumdan kuşkulanmamalısın. Sana anlattığım belge kasada. Bugün ya da yarın ölecek olursam her şey ortaya çıkacak. Her şey.
Todd, öyleyse yapabileceğim bir şey yok diye mırıldanarak şaşkın şaşkın güldü. Bunu anlamıyor musun?
Hayır, var. Yıllar geçecektir. Bu yıllar geçerken hakkımda bildiklerinin de değeri gitgide azalacak. Çünkü hayatım ve özgürlüğüm benim için çok önemli de sayılsa, Amerikalılar, hatta İsrailliler bunları almak için duydukları ilgilerini yitirmeye başlayacaklardır.
Öyle mi? O halde neden Hess'i bırakmıyorlar?
Eğer Hess sadece Amerikalıların elinde olsaydı iş kolaydı. Katilleri bir süre hapsettikten sonra salıveren Amerikalılar onu da bırakırlardı. Amerikalılar 80 yaşındaki bir adamı Eichmann olayında olduğu gibi asmaları için İsraillilere teslim ederler mi sanıyorsun? Hiç sanmam. Ağaçlardaki kedi yavrularını kurtaran itfaiyecilerin resimlerini gazetelerin baş sayfalarına basan bir ülkede bu olamaz. Yok. Bildiklerin yüzünden başımı yakma tehlikesi böyle gitgide hafifleyecek. Eğer yeterince yaşarsam, bir gün gelecek ve bildiklerinin artık önemi kalmadığı kanısına varacağım. O zaman kasadaki belgeyi yok edeceğim.
Fakat bu arada başına türlü şey gelebilir, kazaya uğrayabilirsin, hastalanırsın.
Dussander omuz silkti. Tanrı isterse su olacaktır ve Tanrı isterse biz o suyu bulacağız. Tanrı isterse biz o suyu içeceğiz. Olacaklar bizim elimizde değil.
Todd yaşlı adama uzun süre, çok uzun bir süre baktı. Dussander'in anlattıklarında mantık hatası vardı, olması gerekirdi. Her ikisi için ya da sadece Todd için bir kurtuluş yolu bulunmalıydı. Bu işten kurtulmanın bir çaresi olmalıydı. Gelecekteki karanlık yıllar korkunçtu. Nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın o yıllar. Gözlerinin önünde tepesinde kılıç asılı olan adam belirdi. Kendisi liseyi bitirdiğinde Dussander 81'inde olacaktı. Üniversiteyi bitirdiğinde 85'ine gelecekti. Dussander o zaman da yeterince yaşlanmadığını düşünebilirdi. Kendisi doktorasını yaptığında Dussander 87'sine basacaktı. Ama adam yine de kendisini güvende hissetmeyebilirdi. Todd soğuk sesle mırıldandı. Hayır, söylediğin şeylere, bunlara dayanamam. Dussander yumuşaklıkla oğlum dedi. Todd ilk kez yaşlı adamın oğlum sözcüğünü hafifçe vurguladığını dehşetle fark etti. Oğlum, bunu yapmak zorundasın. Todd ona baka kaldı. Ağzında dili şişmişti. Boğazını dolduruyordu herhalde ve kendisi boğulacaktı. Birden yerinden fırlayarak dönüp deli gibi evden çıktı. Dussander ifadesiz gözlerle onun arkasından baktı. Kapı çarparak kapanıp ayak sesleri duyulmaz olunca da bir sigara yaktı. Çocuk bisikletine binmişti demek. Ne bir banka kasası ne de bir belge vardı tabii. Fakat o bunların varlığına kesinlikle inanıyordu. Artık güvendeydi, bu iş burada bitmişti. Ama aslında bitmemişti. O gece ikisi de düşünde cinayet gördü. İkisi de korku ve zevkle uyandı. Todd uyandığında yine doyuma ulaşmış olduğunu anladı. Bu tür şeyler için çok yaşlı olan Dussander de SS üniformasını giyerek yatağına uzanıp kalp atışlarının yavaşlamasını bekledi. Ucuz cinsten olan üniformanın dikişleri atmaya başlamıştı bir de. Dussander düşünde tepedeki kampa erişebilmişti. Büyük kapı onun için açıldı ve içeriye girer girmez de kanat çelik yuvasında kayarak kapandı. Kampı çevreleyen duvarlar da kapı da elektrikliydi. Onu kovalayan sıska çıplak insanlar dalgalar halinde gelerek kendilerini duvarlara atıyorlardı. Dussander onlara bakıp güldü ve göğsünü şişirip kasketini uygun şekilde yüzüne doğru eğerek kurumla bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Yanan etlerin şarabı andıran sert kokusu etrafı kapladı. Adam üstüne insan yüzü oyulmuş, içleri boşaltılmış kabaktan yapılma lambalarla kan emici yarasaları mavi alevlere saldırmasını düşünüyordu. Bowdenların havaiye hareket etmelerinden iki gün önce Todd yine Metruk tren istasyonuna gitti. Oraya vardığında ortalık kararmak üzereydi. Hava sıcak olduğu halde Todd ince bir ceket giymişti. Eski bir havluya sardığı bıçağını da kemerinin içine sokmuştu. Bu bıçağı ucuzluk yapan büyük bir mağazadan almıştı. Bir ay önce şarapçıyı gördü, platformun altına baktı. Kafasında türlü şeyler dönüyordu ama kesin bir şey düşünememekteydi. O anda içinde her şey kapkaraydı. Aynı şarapçıyı ya da bir başkasını gördü. Onların hepsi birbirine benziyordu zaten. Todd hey diye seslendi, para ister misin? Şarapçı gözlerini kırpıştırarak döndü. Todd'un canlı, iç ısıtan gülüşünü görerek sırıttı. Bir an sonra da kasap bıçağı adamın tıraşı uzamış yanağına daldı, kanlar fışkırdı. Todd bıçağın şarapçının açık ağzına girmiş olduğunu görüyordu. Sonra ucu serserinin ağzının sol yanına takıldı bir an. Dudaklar garip, korkunç bir gülüşle bükülmüş gibiydi. Sonra bıçak şarapçıyı doğradı. Todd üstüne oyma yapabileceği bir su kabağı varmış gibi adamın yüzünü kesiyordu. Şarapçıyı tam 37 yerinden bıçakladı. Bıçağı indirirken saymıştı. İlk darbeyle birlikte 37 kez. Şarapçı 4. darbeden sonra bağırmaya çalışmaktan vazgeçti. 6. darbeden sonra Todd'dan kaçmaya çalışmadı. Todd daha sonra sürünerek platformun altına girip onun işini bitirdi. Eve dönerken bıçağı ırmağa attı. Pantolonu kanlanmıştı. Bunu da çamaşır makinesine sokarak soğuk suyla yıkadı. Pantolon kuruduğunda üstünde hala hafif lekeler vardı. Ama Todd buna aldırmadı. Nasıl olsa lekeler zamanla solardı. Ertesi gün kolunu havaya kaldıramadı. Babasına parkta çocuklarla beyzbol oynarken incitmiş olabileceğini söyledi. Dick Bowden onun saçlarını karıştırdı. Omzun havaide iyileşir. Gerçekten de havaiden döndüklerinde çocuğun omzu eskisi gibi sapasağlamdı. 11. ayının sonu. Sayfa 122.